Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bugün 4 Nisan 2018 Salı. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ankara'da, İstanbul'da daha doğrusu Soçi zirvesi İstanbul'a taşındı. Üçlü zirve var. Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında basın toplantısı da bitmek üzere, soru bölümüne geçtiler. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir ziyareti vardı Ankara'da. Akkuyu Nükleer Santrali inşası için video konferans yoluyla düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, AKP'li Cumhurbaşkanı'yla birlikte hem Suriye hem Türkiye-Rusya ilişkileri bugünkü gündemin baş sıralarında. Dün de öyleydi. İkisini birlikte, daha çok bugünkü üçlü zirve sonrası Astana sürecinin üstlenicisi üç ülkenin pozisyonlarını ve ayrıca Türkiye-Rusya ilişkilerini programın ikinci yarısında Doktor Kerim Has'la konuşacağız. Moskova Devlet Üniversitesi sık sık kendisinin görüşlerine başvuruyoruz. Bu zirveden çıkan mesajlar, dünkü temaslarda Rusya-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından, stratejik ilişkiler açısından durumun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Dünyanın dört bir yanından haberler var elbette. Programın ilk yarısında anlatmaya çalışacağım. En başta da Amerika-Rusya ticaret savaşlarının karşılıklı adımlarla giderek keskinleştiği bir sürece girmiş durumdayız. Yeni listeler açıklandı hem Amerika hem Çin tarafından. Bitmek bilmeyen bir iş artık. Belki de hangi ürünlere gümrük vergisi konulmayacağının haberlerini yapmak gerekecek diye düşünüyoruz. Amerikan gümrük vergisi, Çin ürünleri, yeni Çin ürünleri açıklandı. Yeni misillemeler geldi karşılıklı. Onlar dahil olmak üzere. Tabii Donald Trump'ın da, onu da aktarmak lazım. Geçen hafta Suriye'den çok yakında çekileceğiz açıklaması yapmıştı. Perşembe günü ne oluyor dedi herkes, ciddiye de almadı ki yönetim yetkilileri de pek ciddiye almamış gözüküyor. Ama Trump dün yeniden çıktı ve bir kez daha tekrarladı. Tabii Suudi Arabistan gibi ülkeler kalması lazım Amerika dedik demişlerdi. O zaman kalmamızı istiyorsanız parayı bastırın demeye getirdi Donald Trump. Böylece bir kez daha Suriye'den çekilme niyetini beyan etmiş oldu. Bu tartışmalar da var. Frekanslarımızı verelim hemen başlamadan önce. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, liderler dediğim gibi şu an basın toplantısı devam ediyor. Üç lider de açıklama yapmışlardı. Ortak açıklama dışında ayrı ayrı açıklamaları vardı ve İkişer soru almaya başladılar. Ama ben dünden toparlayarak gündemi aktarayım. Verdikleri mesajları dile getirmeden önce dün Vladimir Putin akşam üzeri geldi Türkiye'ye ve video konferans yoluyla Türkiye-Rusya video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini attılar AKP'li Cumhurbaşkanı ile birlikte. Daha sonra da Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına başkanlık ettiler. Çok fazla gündem maddesi vardı. Akkuyu dışında S-400 teslimatı vardı. Ortak varlık fonu yatırımı vardı. Aslında ticari ilişkiler, ekonomik ilişkiler, enerji ilişkileri gündemin baş sırasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada hem Putin'e seçim tebriği vardı, 18 Mart seçimlerinde yeniden başkan seçildiği için, hem zeytin dalını istişare ettikleri vurgusu vardı, savunma sanayinde işbirliği vurgusu vardı. Putin'in S-400 üretimine ivme kazandıracağız demesi, Türk meslektaşlarımızın ricası oldu demesi dikkat çekiciydi. Ticari bir meseledir dedi, şirketler tarafından çözüme bağlanıyor dedi kendisi. Bu arada Moskova'da güvenlik konferansı vardı, ona da buradan mesaj yolladı dün Vladimir Putin ve Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını belirtti ama hala yıkım potansiyeli var dedi. Diğer terör örgütleri de büyük tehdit teşkil ediyor dedi ve hep birlikte terörle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Kürtlerle ilgili, Suriye Kürtleriyle ilgili, Kürt halkının çok uluslu Suriye'nin parçası olduğu mesajını dün verdi Vladimir Putin. Suriye'nin geleceğinde kendilerine yer bulma hakkına sahip olduklarını söyledi. Azami koordinasyon gerekiyor dedi. Bu olmazsa sonuç alınamaz dedi. ve Suriye halkı karar verecek geleceğine dedi. Skripal vakası size çok aktardım burada. Britanya ile Rusya arasındaki ilişkiler gerilmişti. Salisbury'de zehirlenen eski MI6'ya çalışan Rus albayı ile ilgili vaka. Ona dair mesajlar verdi. Türkiye'ye bilgi verdiğini aktardı. Kurumlar arası anlaşmalar imzalandı. Ticaret hacminin artmasına vurgu yapıldı ki 22.1 milyar doları aşmış ticaret hacmi 2017'de. S-400 teslimatı tabii önemliydi çünkü Amerika'dan sinyaller geliyordu. Hani olmaz, o zaman F-35'leri satmayabilir, Amerikan Kongresi geçit vermeyebilir, dışişleri yeşil ışık yakmayabilir deniliyor. Bu başlıklar önümüzdeki günlerde de muhtemelen konuşacak. Vize rejiminin kaldırılmasını da konuştuk ama hani hemen öyle olmayacağı yine anlaşılıyor burada. 4 tane belgeye imza atılmış durumda Rusya ile Türkiye arasında: doğrudan yatırımlar fonu, Türkiye Varlık Fonu arasında ortak yatırım anlaşması, Haberleşme ve Kitlesel İletişim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri İletişim Konseyi arasında mutabakat zaptı, fizik kültür spor alanında işbirliği mutabakat zaptı gibi şeyler var. F-400 teslimatını Türk tarafı Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir açıkladı. Temmuz 2019'a çekildi dedi. Hakikaten öyle mi? Kesin mi bu, bilmiyoruz ama şunu biliyoruz, daha sonra Rosoboronet Nexport'tan açıklama geldi öne alma hakkında. Bu konuda Alexander Mihayev başkanı açıklama yaptı, elimizden geleni yapıyoruz dedi öne alma konusunda. İşte 1 milyar dolarlık ortak yatırım fonu vurguları vardı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Akar'ın Rus mevkidaşı Gerasimov'la da bir araya geldiğini aktaralım. Bir de Vladimir Putin, Konstantinopol diyerek Ruslar öyle anıyorlar, Bartolomov'la Fener Rum Patriği'nin Türkiye ziyareti kapsamında telefonda konuştuğunu aktaralım. Seçildiği için tebriğini iletmiş Bartolomov ve Ortodoks dünyanın birliğine destek vurguları yapılmış bu telefon konuşmasında. Tabii böyle gelindi bugünkü üçlü zirveye. Evet, hala devam ediyor ortak basın toplantısı. Önceki televizyondan ben de görüyorum. Suriye'deki çatışmaların sona erdirmesi için Türkiye, Rusya ve İran'ın inisiyatifi ele almalarıyla şekillenen yeni gelişmeler. Bunlar değerlendirildi. Bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi. Dün Ruhani, Amerika ve İsrail'in Suriye'yi parçalamaya çalıştıklarını söylemişti. Savaşınsa sadece diyalogla çözümlenebileceğini söylemişti. Suriye'de anayasa reformunu teşvik edecek yeni tedbirler alınması söz konusuydu. Bu sabah saatlerinde önce ikili toplantılar gerçekleşti. Onu belirtelim. İkili toplantılar daha doğrusu yapıldı. Vladimir Putin Ruhani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile bir araya geldi derken üçlü zirve başladı. 1 saat 40 dakika sürdü ve sonrasında ortak açıklama, ortak bildiriyle açıklamalar yapıldı. Heyetler de kalabalıktı bu arada. Evet. Suriye'de ayrılıkçı gündeme karşı duruma kararları ifade edildi. Suriye'nin parçalanması sürecine engel olma başlıca hedef olarak öne çıkmış gibi gözüküyor. Afrin operasyonu dikkat çekici. Perde arkasından gelen ilk bilgiler, İran geçiş takvimi ile Suriye ordusuna Afrin'in devredilmesini istiyor anlaşılan. Burada bir uzlaşma sağlandı ama perde arkasına biraz bakıp anlayacağız tabii ki. Bir de bir ay sonra Tahran'da zirve var. Üç ülke bu sefer Tahran'da buluşacak. Yani Soçi İstanbul'a taşındı, İstanbul Tahran'a taşınacak gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanının vurguları hep 4000 kilometrelik alanı teröristlerden temizlemek, tüm bölge güvenliği kılınana kadar durmayacağız demekti. PYD-YPG'yi kastediyordu sürekli olarak kendisi. Toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Bu da dikkat çekici Türkiye'nin, çünkü Suriye'nin kuzeyindeki toprakları kendisine katmaya çalıştığı iddiaları özellikle kaymakam atamalarıyla ayyuka çıkmış vaziyetteyken Cumhurbaşkanı bundan bahsetti. Siyasi çözüme kavuşturulması için uluslararası topluma çağrı yapmış gözüküyor. Ruhani Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Çok önemli sorunlarla karşılaştı bölgemiz. Bu sorun da terörizmdi dedi. Bazı ülkeler tarafından eğitilmiş ve modern silahlar temin edilmiştir bu teröristlere dedi. Suriye halkının barışa kavuşma umudunun daha çok olduğunu görmekten artık mutlu olduğunu söyledi. Bu zirvelerden sonra mazlum Suriye halkına yardım için mutabık kalınan an oldu. Her üç ülkede geçmişe nazaran bu konulardaki yardımları daha da geliştirmek istiyor dedi. Hiçbir ülke Suriye'nin geleceği için karar veremez. Suriye halkını ilgilendirir dedi. Vladimir Putin de bazılarının Suriye'de mezhebi ve etnik çatışmaları körüklemeye çalıştığını söyledi. Oysa kendilerinin önemli mutabakatlar sağlandığını, üçlü formatta verimli geçtiğini söyledi. Astana formatının çok verimli olduğunu kanıtladığını söyledi. İç ve dış sığınmacıların evlerine döndüklerini söyledi. Mezhebi ve etnik çatışmalara vurgu yaptı. Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'nin toprak bütününe bağlılığını tehdit ettiğini söyledi. Doğu Guta, yüz binlerce insanın kurtarılması için benzeri olmayan bir operasyon gerçekleştirdik vurgusu yaptı. Oradaki cihatçı grupların, özellikle Türkiye'nin de katıldığı bir ikna süreciyle çıkartıldıkları yolunda haberler gelmişti. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yapılmıştı, hatırlayacaksınız, Soçi'de. Bunun alternatifin olmadığında altını çizdi Vladimir Putin. Böylelikle 3 ülke Astana süreciyle ilgili tekrardan bir birlik tazelemiş görüntüsü veriyorlar. Tabii perde arkasına bakmak lazım. Soruları şu an aktaramıyorum. Devam ediyor çünkü soru almaya ve liderler soruları yanıtlamaya devam ediyorlar. Yorumları ve yankılarıyla yarın daha da fazla bakacağız meseleye. Evet, bütün bunlar, bu toplantılar, dünkü Türkiye-Rusya zirvesi diyelim, ikili görüşme, bugünkü üçlü zirve, hep Amerika-Türkiye ilişkilerinde dikkat çekici haberlerin geldiği bir döneme denk geldi. Onu belirtmek lazım. Amerikan ordusunun Adana'daki İncirlik üssünde 39 ton ağırlığında bir zırhlı silah deposunu operasyon yaptığı başka bir ülkeye naklettiği haberleri gelmişti. Şimdi Amerika çekilecek mi, çekilmeyecek mi tartışmaları var. Membiç'e takviye yaptığı söyleniyor bu arada. Amerikan birliklerinin Suriye Demokratik Güçlerine takviye güç ve teçhizat gönderdiği söyleniyor. İncirlik'ten taşınan 3. depo deniliyor. Tabii sorular soruluyor ama Amerikan Pentagon sözcüsü açıklama yaptı. Dedi ki İncirlik'ten çekildiğimiz falan yok. Güvensizliği arttırmak için yayılan haberlerdir bunlar dedi. Bir silah deposunu başka bir ülkeye götürme, Anadolu Ajansı özellikle bunları tabii çıkartması dikkat çekici. Türkiye'ye yakın bir NATO müttefiki olarak kalmaya devam ediyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de 8. gözlem noktası kurduğu, hatta Laskiye'de de bir gözlem noktasından bahsediliyor. Suriye'nin kuzeyinde Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçlerine karşı bir tahkimat hissi uyandırıyor bütün bu gelişmeler. Amerikalı Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Wattle da Suriye YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin sayısının 60 bine büyük bir rakam çıktığını söylemiş burada. İki üs inşa ettiği öne sürülüyor Amerika'nın bu takviye gönderdiği Membiç'te. Membiç'ten çekilir mi, Ankara ile ortak çalışma yapılır mı diye çok tartışılmıştı geçtiğimiz aylarda. Bakalım ne olacak bu zirveden, İstanbul'daki zirveden sonra ne olacak, bunların hepsine bakmamız gerekecek. Nuaymiye'de bir üs kuruluyor. 20'den fazla üs, 20'ye yakın üs artık tam sayısını da kimse bilemiyor. Hatta Fransızların da üslendiği yolunda haberler var. Tel Abyad ve Membiç'te Fransız askerlerinin görüldüğü yerel kaynaklar tarafından aktarılmış vaziyette kamufle edilen Amerikan üsleri, Fransız üsleri, bunların tabii BM Güvenlik Konseyi'nden onaylı olmadığını bir kez daha anımsatmak lazım. İşte bu koşullar altında Donald Trump yeniden bir açıklama yaptı. Artık eve dönme zamanı diye tekrar etti. Suriye'den çok yakında çıkacağız demişti geçen hafta. Dün yine Baltık liderleriyle zirvenin ardından basın toplantısında Suriye'den çıkmak istiyorum, askerlerimi eve getirmek istiyorum, ülkemizi inşa etmede görev almalarını istiyorum. Son 17 yılda Orta Doğu'da 7 trilyon dolar harcadık. Hiçbir şey elde edemedik, korkunç bir şey bu dedi. Ondan sonra çok, yani herkes şaşkın tabii, Amerika nasıl olur da çekip gider tartışması yapıyor. Hep IŞİD'i odağa alan bir açıklama. Kalırsak da tabii Suudi Arabistan kararımızla yakından ilgileniyor. Suriye'de kalmamızı istiyorsanız belki de faturasını siz ödemelisiniz dedi Donald Trump. İyi bir tüccar tabii, yani belki orada Amerikan askeri, belki paralı asker bırakılabilir ve bunun da faturasını Suudi Arabistan'a ödetmek söz konusu olabilir Amerika açısından. Ayrıca Trump Rusya ile anlaşabiliyor olmayı isteriz diye de bir takım laflar etti ki 20 Mart'ta Vladimir Putin'le görüşmesinde Washington'da Putin'i zirveye davet ettiği yolunda Rus liderinin yardımcıları doğrulamıştı bu haberi. Ama Skripal vakası, Britanya ile yaşanan, buna izin vermedi. Yani sanki Trump Amerikan derin devletine rağmen Rusya ile anlaşmaya çalışıyor ama bir türlü anlaşamıyor. Çünkü derin devlet izin vermiyor. İntibanı uyandıracak bir takım yorumlar, değerlendirmeler ortaya atılıyor. Trump'ın aslında ne yapmak istediği tartışmaları esnasında. Tabii Donald Trump bu lafları etti ama IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk de, Joseph Waters da CENTCOM komutanı, Suriye'de görevlerinin henüz bitmediğini söylüyorlar. Panele katılmışlar. İkisi de ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı ile birlikte Barış Enstitüsü'nün düzenlediği toplantıya katılmışlar ve Türkiye ile iletişim kanallarını iyi açık, yani devam ediyoruz demiş Waters ama diyalog içerisindeyiz demiş ama bir yandan da YPG ana ortağımız vurgusunu eksik etmemiş. Ve McGurk de görevlerini tamamlayacaklarını söylemiş. Ne olacak, Donald Trump Suriye'den çekebilecek mi Amerika'yı, çekemeyecek mi? Nereye gidiyor bu iş? Hakikaten herkesin sorduğu soru bu son dönemde. Ben çekilebileceğini tahayyül dahi edemiyorum açıkçası şahsen. Çok şaşırırım eğer böyle bir gelişme olursa. Ama bu tartışma giderek yoğunlaşıyor. Trump illa ki bu konuları da Ulusal Güvenlik Konseyi'ne Amerikan medyasından gördüğümüz kadarıyla fısıldamış, daha önce söylemiş. Ben çekmek istiyorum demiş ve biraz da hani onlar ikna olmuyorlar tabii. Amerika'nın askeri gücü çok şey demek. Jeopolitik bütün hesapların odağında askeri gücü kullanmak yer alıyor Amerika'da tabii ki. Nasıl olur da Amerika Suriye'den çekilir, güç boşluğu oluşur diye de bir şey var ya. Amerika olmazsa o zaman hiçbir yer düzgün, müreffeh, demokratik olamaz. Bakış açısı biraz üstünlükçü bir bakış açısı tabii. Neresi de örneği var mı? Amerika'nın bulunduğu yerler şahane oluyor, çok demokrat oluyor, çok müreffeh yaşıyor insanlar, mutlu mesut, uyum içerisinde diye sorduğumuzda çok da bir örneği yok aslında ama yine de böyle bir görüş var. Bu görüşten de Suriye'den Amerika'nın çıkması artık dünyanın sonunun gelmesi gibi bir şey nihayetinde. Gerçi Amerikan karşıtları açısından da bu dünyanın sonunun gelmesi gibi bir şey. Onu da unutmamak lazım. Hakikaten çok şaşırırız. Trump Amerika'yı çıkartabilirse, Afganistan için öyle şeyler söylemişti. En son biliyorsunuz birlik yığma kararı aldı geçen sene Afganistan'a. Amerikalılar kaç sene oldu çekilmek bir yana, yeniden asker yolladılar. Tabii artık özel askerler üzerinden, paralı askerler üzerinden bu işler maalesef herkes de bunu kullanıyor. Oraya dökülüyor bu bilek güreşi. Evet, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, size aktarıyorum burada, Amerika'yı ziyaret ediyor. PR turu 2 hafta oldu neredeyse. Jeffrey Goldberg'le The Atlantic'ten söyleşi yapmış. Bir süre söyleşi saçtı. Burada aktarmıştım. Vahabizmi, Batılılar hisleri Sovyetlere karşı yaydık demişti Karen DeYoung'a Washington Post'tan. Jeffrey Goldberg'e de ısrarla bunu söylemiş kendisi. Vahabizm nedir diye sormuş. Ben de bilmiyorum demiş. Çok enteresan. Ve tekrarlamış, Batılı ortaklarımız, komünizm yayılıyordu, bizden istediler, herkesi kullandık, Müslüman kardeşleri kullandık demiş Soğuk Savaş sırasında. Amerika'da finanse etti Müslüman kardeşleri demiş. Sonra tabii bugün için Müslüman kardeşlerin çok tehlikeli olduğunu, demokrasi kullanarak iktidara gelip bir Müslüman imparatorluğu kurmaya çalıştıklarını söylemiş. Dikkat çekici vurgulardan bir tanesi, mutlak monarşi hiç kimseyi tehdit eden bir şey değil ki demiş. Amerika'yı zaten Fransız mutlak monarşisi kurdurmuştu, Birleşik Devletleri gibi, böyle tuhaf bir anıştırma yapmış 1000 yıl öncesinden. Abarttım tabii, 1000 yıl değil. Amerika'nın kuruluş döneminden, 1700'lerden bahsediyoruz. Bir de tabii İsrail'in var olma hakkını savunmaya getirecek ifadeleri var. Jeffrey Goldberg'i de şaşırtmış bu bağlamda. Böyle mesajları var. Filistinlilerin de, İsraillerin de hakkı var. İsrail'e dine dayalı bir itirazımız yok. Bizim İslam dininden kaynaklanan Yahudilerle de sorunumuz yok demiş. Hatta bu tabii şöyle yorumlanıyor. Suudi Arabistan'ın arkasından pek çok Arap ülkesi İsrail'le ilişki kurmaya başlayacak yorumları yapılıyor. Bu da ayrı bir dikkat çekici bir gelişme. Evet. Ve Skripal vakası. Şimdi tabii Britanya hükümeti o kadar yüksekten attı ki şimdi yalancı konumuna düşüyor. Biz de bu hikayedeki bir takım sorunları aktarmaya çalışmıştık size Sputnik'ten, RSFM'den. Şimdi Boris Johnson, Britanya Dışişleri Bakanı, kendi tek ellerinde Portsmouth'ta laboratuvarları var. Soğuk Savaş'tan kalma, artık bu araştırmaları yapabilen tek tesis. Onun başkanının bize kesin bu Novichok gazının, yani Salisbury'de zehirlenen eski ajanın ve kızının başına gelenlerden sorumlu olan bu zehirli gaz dediği Novichok, çaylak dedikleri gazın Rusya'dan geldiği iddiasını dile getirmişti. Bunu da Portland'dan laboratuvarı söyledi demişti ama laboratuvar yalanladı bunu. Gerçi bu da ortaya çıkmıştı, laboratuvarın açıklamasında yoktu kaynağı. Kaynağını belirleyemezler. Zaten bunu uzmanlar baştan beri söylüyorlardı ama Britanya hükümeti Rusya'yı sorumlu tutabilmek için bilim adamlarının raporlamalarını çarpıtmış oldu. Bu da Portendown Laboratuvarı'nın başkanı Gary Aikenhead tarafından dile getirmiş. Biz bu sinir gazının menşeini belirleyemedik demiş. Biz bunu kanıtlayamadık, bilmiyoruz. Zaten bir sürü uzman kanıtlanamaz diyor. Bilimsel enformasyonu ilgili sonuçlara varmak için birçok kaynak kullanan hükümete verdik. O kadar, yaptığımız o demiş durumda. Ve Britanya dışişleri de itiraf etmiş. Yani tahmin, biz tabii böyle tahmin ediyoruz. Tamam da kesin kanıt istiyorlar, kanıt yok. Öyle, biz öyle düşünüyoruz şeklinde yanıt veriyorlar. Nitekim bunu dile getirmek durumunda kaldılar. Kremlin tabii diyor ki şimdi bunlar asılsız suçlamalar. O zaman özür dileyim bizden, üstümüze suç attınız diyor. NATO bağlamında işte NATO'nun savunma harcamalarını haklı çıkartmak için bir komplo teorisi olarak tasarlandığını söylüyor bütün bu gelişmelerin ardından Rusya'da. Evet, bakıyorum Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı başladı. 4-5 Nisan'da 95 ülkeden savunma bakanları katılıyor. Tabii Rusya tecrit edildi falan söylemleri vardı. Bunlar nasıl oluyor onu da anlamak mümkün değil. Konferans düzenleniyor. Hatta Çin Başbakanı gitti Moskova'ya. Rusya'yla dayanışma sergilemek için gitti. Pek de tecrit Rusya'da. Tabii Çin de dünyanın ekonomik olarak en ekonomik büyümeyle öne çıkan ülkesi olduğu için nasıl bir tecrit diye soranlar var Rusya'ya karşı. Pek tecrit görüntüsü yok. AB Bakanı Ömer Çelik vize serbestliği konusunda AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini söylemiş ki haberleri çıkmıştı zaten Varna toplantısından sonra. Vize serbestliğinde bakalım ne adımlara atılacak, bunu göreceğiz. YouTube'un ana merkezi Kaliforniya eyaletinde San Bruno kentinde dün merkezine ateş açarak 3 kişi yaralayan ardından intihar eden saldırganın kimliği ortaya çıktı. 39 yaşında Nasim Agdam isimli bir kadınmış bu. YouTube para ödemeyi durdurmuş ve de o da öfkelenmiş. 2 gün yanıt vermemiş ve ortalığı birbirine katmış. Polis tabii terörizm olmadığını söylüyor. İran Azerisi vegan bir vücut geliştiricisi ve hayvan hakları savunucusu olarak tanınıyormuş etrafında. Görgü tanıkları tabii bu saldırıda dehşete kapılmış durumdalar. Herkes bir saat boyunca saklanmışlar binanın içerisinde. Herkes, Amerika'da da bu tarz saldırılar o kadar çok oluyor işte. Evet. Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşı, Amerikan Başkanı Trump'ın %25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı Çin menşeli ürünlerin listesi yayımlandı. Çin'in savunma, havacılık, imalat sektörlerine hedef alıyor bu liste. Ticari değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan 1300'e yakın ürün çeşidi bulunuyor. Çinliler hemen kınadılar ve onlar da karşı adım attılar. Yani hakikaten diyorum ben size, neler neler yok. Nükleer reaktörler, toryum, uranyum bileşikleri, demir, çelik, alüminyum, alaşım metaller, gaz tribini, fırın, hava gaz ısıtlaştırıcı makineler, laktik maya, ilaçlar, aşılar. Daha bu tabii ki Amerikan ticaret temsilciliği son şeklini vermiş de değil. Bitmiyor bu iş. Çin de Amerika menşeli 128 ürüne misilleme kararı almıştı. Ayrıca sonra 106 ürüne ek gümrük vergisi kararı da aldı bu listeden sonra. Teknoloji ürünleri, fikir hakları alanında da Amerika gümrük hikayesini gündeme getirdi. Bitmiyor bu savaş. Çin güçlü şekilde kınadı. Adım atılacak herhalde oradan da. Bu ticaret savaşları bitmeyecek gibi gözüküyor. Evet, son olarak bir de Filipinler'den bir not aktarayım. Hakikaten bu enteresan bir adam. Rodrigo Duterte, üslup konusunda Donald Trump'la da yarışan bir isim. Hatta Türkiye liderliğiyle de aynı şekilde. Bu sefer küfre vardırmış. Henüz Trump'tan da şeyden de böyle bir küfür çıkmamıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'e boş kafalı, diğerini de o nokta nokta çocuğu diyerek ancak söyleyebiliyorum laflarını kullanmış. Koca bir kafam var ama içi boş demiş. Psikiyatriste gitmeye mi ihtiyacım var? Şimdi niye diyor bunu? Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında insan hakları o kadar fena bir biçimde ihlal ediliyor ki artık had safhaya çıkmış vaziyette. Hiç umursanmıyor yani. Kimi bulurlarsa. Bu arada uyuşturucu çok önemli bir sorun. Ülkede, Filipinler'de hakikaten önemli bir sorun. Ama bazı kriterler konulması lazım diye uyaranlar kabul görmüyor. Duterte'de kaba mıyım? Evet kabayım. Bunun hakkında yapabileceğim bir şey yok. İnsanları mı öldürüyorum? Evet gerçekten öldürüyorum. Hadi uyuşturucu yapmaya devam edin. Size çok önceden durmanı söyleyeyim. Uyuşturucu yapanın beynini başını ezerim diyor özetle. Nereye gidecek bu işler? O da bir soru işareti hakikaten. Filipinler'de zor bir yer. Duterte gibi bir biraz da akıl sağlığından artık herhalde insanlar kimileri şüphe eder oldular. Ben bir ara verelim. Katrina Duska'dan Won't Leave It dinleyelim. Az sonra Kerim Has'la birlikte buradayız. Üçlü zirveyi konuşacağız. Rusya-Türkiye ilişkilerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. I search so thoroughly, but denying all love is where you've left me. We were never believers, yet I'm down on my knees, praying to escape from these tricks my mind plays. While I'm holding, I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm holding, I'm crying out for more. Cause you won't leave me alone, can't leave me alone, don't leave me alone. No, you won't leave me alone, can't leave me alone, don't leave me alone. Even though only your eyes can speak to me, and even though only your lips can sing to me, to your scent I preach so lasciviously. When I told you you broke me, I meant it literally. While I'm holding, I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm holding, I'm dropping on the floor. No, you won't leave me alone, can't leave me alone, don't leave me alone.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Kerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Moskova Devlet Üniversitesi'nden Doktor Kerim Has var. Hoş geldiniz yayınımıza Kerim Bey.
Merhabalar Ceyda Hanım. İyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkürler. İki gündür çok hareketli Türkiye'de gündem. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geldi. Akkuyu merkezli aslında enerji ve belki ekonomik ilişkiler odaklı demek lazım. Aynı zamanda bu anlamda da stratejik öneme sahip bir takım imzalar atıldı, mesajlar verildi. Bugün de üçlü zirve vardı. Dolayısıyla sondan başlamak istiyorum. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buluştular ve ortak bildiri çıktı ve onun dışında da açıklamalar dikkat çekiciydi. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı. Şimdi Rusya ile İran'ın bunları vurgulaması daha şaşırtıcı değil açıkçası. Suriye hükümetiyle anlaşmaları olan ülkeler, Şam için özel ülkeler, ama Türkiye biraz öbür cephedeydi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın olmazsa olmazımız demesi dikkatimizi çekti. Amerika ile karşı
sesinizi
karşıya geliyor.
Alamıyorum.
Alabiliyor musunuz? Çok özür dilerim. Bir dakika, arkadaşlarım uyarıyorlar. Alabiliyor. Kerim Bey, duyabiliyor musunuz beni? Alo. Arkadaşlar. Hattan mı gitti? Tekrar. Peki, tekrardan o zaman arkadaşlar tekrardan almaya çalışsınlar. Olmadı, telefonla da alabiliriz. Yurt dışı olduğu için. Evet. Şimdi Kerim Bey'i beklerken ben de özellikle bu toprak bütünlüğü meselesine ve ortak bildiride de açıklamalarda da vurgu yapılması dikkat çekici. Çünkü Suriye'de Amerika'nın bir işgal gücü olarak bulunması, hem İran'ın hem Rusya'nın bundan rahatsız olması, Türkiye'nin de kendisine yönelik bir güvenlik meselesi olarak algılamasından kaynaklanacak şekilde Amerika'nın varlığına dair şikayetlerin dile getirmesi söz konusu. Kerim Bey, hatta mısınız?
Evet,
duyuyorum. Şimdi duyuyor musunuz? Bir an kaybettik sizi diye korktum valla. Şimdi hemen ben lafı uzatmadan sorayım. Ortak bildiriyi de gördünüz, açıklamaları da dinlediniz siz. Nasıl yorumluyorsunuz üçlü zirveyi?
Tabii bu üçlü zirve ikinci defa gerçekleşiyor. Kasım ayında Soçi'de gerçekleşmişti. Gelinen süreç içerisinde sahada da denklem değişti tabii. Türkiye Afrin operasyonunu başarıyla tamamladı büyük ölçüde. Bunun haricinde de gelinen süreçte bir taraftan ABD'nin zannediyorum bir Suriye politikasında bir güncelleme sürecine girilecek. Belki de Suriye'yi aşan boyutta bir Orta Doğu politikasında bir güncellemeye gidebilir. Trump her ne kadar Suriye'den çıkmak istese de Pentagon'un bakış açısı biraz daha farklı olduğu gözüküyor. Diğer yandan tabii kabine değişikliği de Trump'ın yaptığı önemli. İşte CIA, eski CIA başkanının dışişleri bakanı olması, Pompeo'nun ve yine ulusal güvenlik danışmanı olarak yine çok şahin bir ismi ataması. Bunlar hep bir anlamda önümüzdeki süreçte en azından ABD'nin de bölgede bazı politika değişikliklerine gidebileceğini ima ediyor. Diğer yandan Fransa'nın bir çıkışı olduydu geçtiğimiz günlerde. Evet. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye'ye yönelik belki atmayı planladığı bazı adımlar söz konusu. Ve bir üçüncüsü de belki burada eklenmesi gerekiyor, denklemi etkileyebilecek. O da İngiltere ve Moskova arasında patlak veren bir ajan zehirlenmesi krizi vardı. Bu daha sonrasında diplomatların sınır dışı edilmesi boyutuna vardı ve Rusya-Batı krizine evrildi gelinen noktada. Bu Moskova'ya yönelik, Kremlin'e yönelik baskının devam edip etmeyeceği henüz tartışmalı. Yani belki derinleşerek devam edecek. Ancak her halükarda bir anlamda Suriye'de safları sıklaştırmak istediği anlaşılıyor Moskova'nın. Hı hı. Her ne kadar bu üçlü zirveye üç ülkede ihtiyaç duysa da, karşılıklı ihtiyaçlar söz konusu olsa da böyle bir zirve için, açıkçası sahadaki gelişmelerin de ve yine dediğim bazılarında bahsettiğim düzlemde sahada yaşanabilecek gelişmelerin de bu zirveyi çok daha önemli hale, evet, kritik hale getirdiği söylenebilir.
Mesajlar çok enteresan. Şimdi siz dinlemişsinizdir soru cevap kısmında.
Toprak bütünlüğü vurgusu, aynen ben de o şekilde düşünüyorum. Bu zirvenin de belki de çıkan en somut ve belki de tek sonucu, Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasındaki zirveden çıkan tek somut sonuç, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik yapılan vurgu idi.
Niye bu kadar vurgu yapıldı Kerim Bey? Yani şunu sormak istiyorum size. Şimdi Ruhani'nin sözleri çok enteresandı yanıt verirken. Amerikalılar böyle laflar ediyorlar. Arapların parasını alıp işgalci güç olarak kalmak istiyorlar. Parayı verin kalalım gibi, hani Trump'ın laflarına atıfla söylemiş vaziyette. Cumhurbaşkanı da Ruhani kardeşim Amerika'nın Arap ülkelerinden kaç para istediğini söylemiyor diye dalgasını da geçiyor. Burada bir şey mi oluyor hakikaten? Şimdi Türkiye tamamen Rusya ve İran'ın safında diyebilir miyiz artık biz?
Yani Tam şu an onu diyemiyoruz çünkü Ankara'nın dış politikasında çok kısa zamanda çok köklü değişiklikler yaşandığını da gördük geçen süreç içerisinde. Ama diğer yandan da en azından şu aşamada diplomatik açıdan, diplomatik düzlemde Ankara'nın Moskova ve Tahran'la Suriye konusundaki işbirliğini derinleştirerek ilerleteceği yönünde bir kanı hakim. Belki sahadaki askeri işbirliği de söz konusu. Bunun da derinleşmesi mümkün olabilir ilerleyen süreçte. Ancak yani bu Ankara'nın yapmak isteyeceği operasyonlarla da alakalı, işte Membiç veya Fırat'ın doğusuyla da alakalı bir husus. Öte yandan ise Rusya'nın özellikle Suriye'de bir an önce siyasi süreci tercih etme konusunda bir tavra sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle Suriye özelinde cereyan eden krizin Orta Doğu coğrafyasını da neredeyse bütünüyle içine alan risklerin de yönetmesi gerekiyor Putin'in. Ve Türkiye ve İran ikilisiyle beraber yürüttüğü bu Astana ve Soçi süreçlerinin yol kazasına uğramadan Cenevre platformunda uluslararası meşruiyeti perçinleyerek Suriye'de bir şekilde siyasi çözümü netice vermesi zannediyorum Moskova'nın temel öncelikleri arasında yer alıyor. Bu açıdan da masaya oturmaya yanaşan, hani tırnak içerisinde bahsedersek, muhaliflerin Suriye'nin geleceğinde alacakları rol kadar rejime karşı sonuna değin çatışma yanlısı militanlar ve terör gruplarının akıbeti de Moskova'nın tek başına Ankara ve Tahran'ı aslında ikna ederek mesafe alabileceği bir konuda değil. Ve yine hepimizin bildiği Humus ve Halep'ten sonra şimdilerde de tabii Doğu Guta'dan çıkarılan 50 bine yakın savaşçının da aileleriyle birlikte Türk ordusunun kontrolünde olan Türkiye sınırındaki İdlib ve Cerablus'a nakilleri de ileride hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesi olmuştu daha öncelerinde. NATO toprakları içerisinde tarif ettiği Türkiye içinde Türkiye NATO toprağı, Türkiye toprağı aynı zamanda NATO toprağı demişti. Bu anlamda işte bu nakiller, savaşçıların hep Türkiye'nin sınırına doğru nakli Türkiye için de ileride ciddi bir güvenlik riski oluşturabilir. Bu açıdan bakıldığında sahadaki Türkiye'nin Moskova ile geliştirdiği askeri işbirliği Rusya'ya olan askeri ihtiyacıyla artış gösterebilir eğer Ankara, Membiç ve Fırat'ın doğusuna operasyon yapmayı planlıyorsa.
Amerika ile karşı karşıya gelmez mi Türkiye peki?
Benim de aynı kanaatteyim. En temel sonucu Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün defalarca vurgulanması. Taraflar bu üçlü özellikle bu konudaki tavırlarında ki pozisyonlarını güçlendirmiş durumdalar. PYD konusundaki zannediyorum farklılıklar, tarafların bakış açılarındaki farklılık henüz sürmekte. Bu konuda Türkiye ile Moskova ve Tahran farklı yaklaşımlara sahipler. Aslında Türkiye bu konuda batılı partnerlerinden de biraz ayrışan bir pozisyonda hepimizin bildiği gibi. Ama her halükarda bu işbirliğinin en azından önümüzdeki dönemde güçlenerek veya derinleşerek devam edeceğini söyleyebiliriz zannediyorum.
Peki Kerim Bey, beni de az duyuyorsunuz galiba, şey de yapamıyorum, şu an duyuyorsunuz diye umut ederek evet. Bir de Rusya-Türkiye ilişkilerine bu bağlamda biraz bakmak istiyorum. Hem enerji konularında hem S-400'ler savunma meselesinde dün önemli mesajlar verildi. S-400'lerin teslimatının erkene çekilmesine ilişkin bir takım bilgiler geliyor olasılıklar dahilinde. Türkiye'deki Akkuyu Rusya için stratejik bir yatırımmış gibi gözüküyor. Tabii ki Türkiye'nin içerisinde gerek nükleer enerji söz konusu olması gerek başka sebeplerden pek çok tartışma, pek çok çevre kaygılarını dile getiriyor muhalif çevre. Bu ortamda da tabii şimşekler Rusya'ya yöneliyor. Ama Rusya açısından herhalde çok önem taşıyor olsa gerek. Dünkü resmi siz nasıl okuyorsunuz? Bir yakınlaşmanın derinleşmesi ve tamamen artık uçak krizi öncesine full bir dönüşten bahsedebilir miyiz biz dün gördüğümüz Akkuyu odaklı gördüğümüz resimden sonra ve mesajlardan sonra?
Şimdi şöyle, uçak krizinden önceki Türk-Rus ilişkileri daha farklı bir paradigma üzerine oturuyordu. Şu an ise Türk-Rus ilişkileri daha ziyade bölgesel sorunlarda yapılan, ilerleyen işbirliği üzerindeki bir paradigmaya oturuyor. Dolayısıyla bu konuda bir ayrışma var. Yani tam anlamıyla biz normalleşme sağlandı desek dahi ikili ilişkilerin haddi zatında mizacı değişti. Model değişti, bunu söyleyebiliriz. Ama sizin de bahsettiğiniz işte Akkuyu meselesi, Türk akımı meselesi, zaten bunlar da Putin'in Türkiye'yi ziyaretinin bölgesel kısmının haricindeki ikinci en önemli başlığı oluşturuyordu. Hali hazırda Rosatom, Rus nükleer santrallerini inşa eden devlet şirketinin 12 ayrı ülkede 34 nükleer santral ünitesine yönelik inşaatı söz konusu. Yani bu konuda bir çalışmalar yürütüyor ki bu projelerinin de miktarı 133 milyar dolara varıyor. Rusya'nın bir şekilde nükleer alanda, nükleer enerji alanında işbirliği yaptığı ülke sayısı 2013'te 28'den 2017 sonuna gelindiğinde 44'e çıkmış durumda. Bu açıdan bakıldığında nükleer enerji aslında Rusya'nın petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla ulaşamadığı coğrafyalara bir anlamda nükleer yakıt temini ile veya nükleer
Evet, bir sıkıntımız var galiba bugün. Hatlarımızda bir sorun oluyor. Farkında mı Kerim Bey? Bağlantı mı kesildi? Kerim Bey tekrar arıyoruz. Peki. Kusura bakmayın dinleyicilerimiz, ama önemli de bir noktayı izah ediyordu Kerim Bey. Bugün böyle bir bağlantı kopukluğu yaşadık. Arkadaşlarım tekrardan Moskova'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Doktor Kerim Has bize Rusya'nın nükleer yatırımları, nükleer santral yatırımlarının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, 12 ayrı ülkede 34 inşaatın devam ettiğini, bunların toplamının da 133 milyar doları bulduğunu söylemişti. Bunun aslında işte sadece petrol, doğalgaz değil, nükleer enerjinin en önemli yatırımlarından birisi olduğunu ilişkilerinde aktarmıştı. 28'den 44'e çıktı işbirliği yapılan, nükleer enerji temelli işbirliği yapılan ülkelerin sayısı dedi Doktor Kerim Has. Ben de bu arada onları tekrarlayayım. Tekrar bağlantı kurduk Kerim Bey, kusura bakmayın. Bugün böyle bir kopukluğumuz var. Siz orada işbirliği yaptığı ülkelerin sayısından bahsederken biz sizden koptuk.
Tabii duyuluyor mu sesi?
Evet, ben duyuyorum şimdi. Yayındasınız. Evet.
Yani bunun tabii Akkuyu'yu Rusya açısından önemli kılan hususlardan bir tanesi de ekonomik getirisinin yüksek olduğu bir proje olması. Türkiye Akkuyu'da üretilecek elektriğin kilowatt saatini dünya ortalamasının biraz üstünde alacak. 12,35 dolar sente satın alacak Rusya'dan. Diğer taraftan da %49'unu, projenin finansmanının %49 kadarını Türkiye'nin veya Türk özel şirketlerinin üstlenmesi hususu gündemde. Bu Rusya'nın biraz üzerinde durduğu bir husus. Çünkü 22 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Bunun finansman yükünün Türkiye tarafından da biraz üstlenmesi Moskova'nın talepleri arasında yer alıyor. Henüz bu konuda nihai bir anlaşmaya varılabilmiş değil. Geçtiğimiz yıl 2017 ortalarında Cengiz Kolin Kalyon konsorsiyumuyla bir %49 hisse devri konusunda bir ön anlaşma imzalanmıştı. Ancak daha sonrasında bu şirketler süreçten çekilince hali hazırda bir ortak, Türk ortak söz konusu değil. Bazı isimler geçiyor. Elektrik üretim anonim şirketi Türkiye'nin, Sinop'taki nükleer santral projesinde de yer alması mümkün. Veya işte Rönesans firması geçiyor. Veya Türkiye Varlık Fonu'nun devreye girmesi gibi bazı ihtimaller söz konusu. Hı hı. Ancak bakıldığında bu hususun biraz sorun olarak sürdüğü ikili ilişkilerde bunu belirtmek gerekiyor açıkçası.
Peki bu video konferans yoluyla açılması aslında bu projedeki sıkıntılara bağlanmıştı. Yerine gidilmemesi, yoksa Rusya lideri giderdi denilmişti. Moskova'da bu konuda neler deniliyor? Yani nasıl bir şey var?
Bu görüşe katılıyorum. Yani Türkiye'de sadece Rusya'dan yapılan anlamında değil, başka ülkelerden de çekilen en büyük doğrudan yabancı yatırım anlamında 20-25 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Buraya çok muhtemel ki eğer bu finansman veya finans konusundaki bu sorun çözülmüş olsaydı, çok muhtemel ki Putin açılışı oraya giderek yapardı. Onunla alakalı bir sıkıntının sürdüğünü belirtmek lazım. Ama öte yandan da Türkiye tarafı Rusya'nın da biraz gönlünü alma bağlamında inşaat iznini işte son güne kaldı ama bunu vermiş oldu en sonunda. Bu izin bekleniyordu uzun süredir. İnşaat izni konusunda sıkıntılar vardı. Ve yine vergi indirimi konusunda bu Kommersant'ta çıkan bir haberde geçiyor. Yani sadece projenin inşaatı boyunca yaklaşık 7-10 yıl sürebilecek bu proje inşaatı. Sadece inşaatı sürecinde değil de Rosatom'un bu projenin yani nükleer santralin işletimi boyunca yaklaşık Kommersant burada 90 yıl dedi ama ben zannediyorum 60 yıldan bahsediliyor burada. Belki modernizasyonla birlikte santralin modernizasyonuyla birlikte ömrü 90 yıla uzatılabilir. Belki o kastedilmiş olabilir. Ancak
diğer ülkelerle de böyle mi oluyor peki?
Bazı gümrükte ayrıcalıklar verilmiş Türkiye tarafından. Bu anlamda da Türkiye-Rusya işbirliğinin nükleer alanda perçinlenmesi söz konusu olabilecek. Türk akımında ise ikinci hatta Avrupa'ya sevk edilecek gaz var. İkinci hatta ve bu hattın Türkiye toprakları üzerindeki kara kısmının inşası konusunda öncelikle BOTAŞ ile Gazprom arasında bir şirket, ortak şirket kurulması gerekiyor. Ve bu şirketin de sonrasında bir protokol imzalayarak Ankara ile inşaat izni alması gerekiyor. İkinci hattın kara kısmı ile alakalı. Henüz bu konuda bir şirket kurulmuş değil. Ancak dün itibariyle Rus Enerji Bakanı Alexander Novak bir açıklama yaptı. Dün itibariyle zannediyorum müzakereler başladığına yönelik BOTAŞ ile Gazprom arasında bu konuda başladığına yönelik bir haber, bir açıklama yaptı. Bu önemli bir husustu. Zira yaklaşık bir yıldır bildiğim kadarıyla benim Gazprom 7 defa Ankara'ya heyet göndermişti bu protokolün imzalanması konusunda ancak bir sonuç alamamıştı. Zannediyorum belki ilerleyen günlerde, haftalarda protokol imzalanması konusunda ikinci hattın inşasına yönelik protokol imzalanması konusunda da mesafe alınacak. Zira ikinci hattın inşası halihazırda sadece 220 kilometre kadar yapılmış durumda Karadeniz'de. Ancak birinci hattın inşası 1047 kilometre kadar bir inşaatı yapıldı. Birinci hat önümüzdeki Mayıs ayında artık Türkiye sınırına ulaşmış olacak. Ve zannediyorum önümüzdeki yıl itibariyle belki de bu yıl sonu itibariyle Türkiye Ukrayna'dan batı hattı üzerinden aldığı Rus gazını doğrudan bir şekilde bu Türk akımının birinci hattı üzerinden alacak. Ancak Türk akımı 2 hattının dediğim gibi yetişmesi bu 220 kilometrelik hattın daha da uzatılmasıyla alakalı. Bu da alınacak garantilerle birlikte inşaat izni garantisiyle birlikte Türk veya Rus tarafı bunu en geç 2019 sonuna kadar Ukrayna ile transit doğalgaz anlaşması son bulana kadar yetiştirmeye çalışıyor. Bu genel çerçeve bu şekilde ifade edilebilir.
S-400'lerde siz beni hala duyuyorsunuz diye umut ediyorum. Sanıyorum benim sesimin size gelmesine biraz sıkıntı oldu bugün. Çok az bir vaktim kaldı ama bir dakikam, 1,5 dakikam var toplasanız. Şarkıyı da attım artık çünkü açtık. Bütün bu ziyaret 2 gün boyunca üçlü zirve, ikili zirve hakikaten bir stratejik işbirliği aşamasının pekiştirmesi anlamına geliyor mu diye de bir fikrinizi, yorumunuzu çok kısa soracağım.
Tabii şüphesiz S-400'lerin alımı olsun, Akkuyu olsun. Bir taraftan ABD İncirlik'teki üssü yavaş yavaş boşaltmaya başladığını görüyoruz. Üçüncü işte önemli büyük 39 tonluk silah deposunu İncirlik'ten çıkarıyor. Hatta bazı kaynaklarda bu silah deposuyla daha ziyade kimyasal silahların depolandığı ifade edilmişti. Bir taraftan İncirlik'in yavaş yavaş boşaltıldığı hengamede Rusya'nın Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya enerji ve silah başlıkları altında işte Akkuyu, Türk Akımı ve S-400'ler gibi enstrümanlarla güçlü bir şekilde iniyor olması ilerleyen süreçte bölgesel denklemi ve belki de ittifak ilişkilerini değiştirebilecek potansiyel de taşıyor kendi içerisinde. Evet. Bu anlamda ben S-400'ler anlaşmasını eğer gerçekleşirse, bir sevkiyat gerçekleşirse Türkiye'nin sadece bir teknik bir hava savunma sistemi alımı olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin doğrudan ittifak ilişkilerinde ve bölgesel politikalarında doğrudan etkileyebilecek bir satın alımı olarak görüyorum açıkçası. Ancak bu konuda henüz Türkiye'nin de Ankara'nın da kafasının karışık olduğunu belirtmem gerekiyor. En son işte F-35 uçaklarına ve Patriot'lar konusunda Sayın Volkan Bozkurt'un bir açıklaması olmuştu. İşte bu burada bir kafa karışıklığı sanki var gibi.
Bunu da göreceğiz.
Ankara zannediyorum gönlü yine de Amerikan Patriot'larından yana, ancak bir taraftan da gerek güvenlik gerekçeleri dolayısıyla, gerek başka siyasi ve jeopolitik nedenler dolayısıyla aklı da S-400'lerden yana gibi geliyor bana açıkçası.
Çok teşekkür ediyoruz Doktor Kerim Has'a. Süremizi açtık biraz ama olsun, derin derin konuştuk. Çok teşekkürler, sağ olun.
Ben teşekkür ederim, iyi günler, iyi yayınlar.
Evet, Eksen'in sonuna geldik. Şarkıyı da attık, çok uzattık. Çünkü yarın görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Kerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.